Ayrım 28, sayfa 315. Tarih incelendiğinde insanların soyutu kavramakta zorlandığı dönemlerde inançlarını ve uluiyet tasavvurlarını somutlaştırdıklarını görürüz. Somutlaştırma genellikle çocuklarda ve iptidai toplumlarda daha belirgin bir durumdur. Matematiğin birçok konusu soyuttur. Mesela 2 artı 2 eşittir 4 ifadesi soyut bir ifadedir. Çocuğun başlangıçta bunu anlaması mümkün değildir. Onun için öğretmenler bunu öğrenirken 2 elma 2 elma daha 4 eder şeklinde konuyu somutlaştırarak anlatmayı tercih ederler ve işte o zaman çocuk 2 şeyle 2 şeyin toplamının 4 ettiğini anlar. Kısacası insanları dinde somut şeylere inanmaya, yani bir bakıma putları tapmaya ve sanatta da sanat eserinin sadece somut veçesinde kalınmasına çoğu zaman doğamızdaki bu özellik neden olmaktadır. Grek tanrısı ya da tanrıları bireysel varlıklardır ve soyut değildirler. Grekler somut, yani insani tanrı tasavvuruna veya biçimine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hristiyan tanrı tasavvuru da bir yönüyle İsa düşünüldüğünde somut bir kişiliktir. İsa saf tinsellik olarak düşünülse de neticede o yeryüzünde yürüyen bir tanrıdır. Buna ilaveten Hristiyanlığın algılanan bu dünyadan hayal edilen ve arzulanan öbür dünyaya kolay bir geçiş köprüsü olarak düşünülen tahayyül gücüne resmin yardımcı olabileceğine inandığı da görülür. 6. yüzyılda yaşayan Papa Gregorius, okuma yazması olmayan insanlara çocuklar ve barbarları kastetmektedir. Kutsal mesajların resimlerle anlatılabilmesine, yani Hristiyanlıkta resmin kullanımına dini açıdan ruhsat vermiştir. Arras Ruhani Meclisi'ne göre de okuma yazma bilmeyenler yazı aracılığıyla kavrayamadıklarını resimlemeler yoluyla kavramada serbesttirler. Hristiyanlığın dinsel otoriteleri tarafından alınan bu kararlar resmin ve diğer somut unsurların ritüellerde kullanılabilmesine de zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte daha işin başında Augustinus gibi bazı kişilerin insanların kutsal olana saygı göstermekten çok somut güzelliğe hayranlık duyduklarını, süslerin müminleri gerçek anlamda duadan ve dinden uzaklaştırdığını savunduklarını da belirtmek gerekir. Augustinus, dua sırasında müminlerin ilahiler ve müziğin güzelliğine veya çekiciliğine kapılma korkularını ve söz konusu inançlı kişilerin yaşadıkları ikilemleri itiraflarında oldukça geniş bir şekilde anlatır. Söz konusu ikilem Hristiyanlar arasında günümüzde de devam etmekle birlikte genel kanı ritüellerde resim ve somut ikonaların kullanılabileceği şeklindedir. Hatta böyle bir anlayış bazı Hristiyan filozoflarca hem sanat hem de insanlık için bir zorunluluktur. Mesela Hegel'e göre, somut hakikati içerisinde kavranmayan bir tanrı, sanat için özellikle de görsel sanat için bir içerik sağlamaz. Bundan dolayı Yahudiler ve Türkler, Müslümanları kastetmektedir, anlama yetisinin böyle bir soyutlamasına bile ulaşamayan tanrılarını Hristiyanlardaki gibi sanat yoluyla temsil edememişlerdir. Çünkü Hristiyanlıkta Tanrı kendi hakikati içerisinde ve dolayısıyla baştan sona kendinde somut bir kişi, özne ve tin olarak ortaya konur. Hegel, yukarıda belirtilen çekincelerin mesela Augustinus'un ikilemi gibi farkında olmasına rağmen bunun bir zorunluluk olduğuna inanmaktadır. Kuşkusuz kişileştirme ve insan biçimcilik tinsel olanın derecesinin aşağıya indirilmesi olarak kötülenmiştir. Ama sanatın görevi tinsel olanı duysal bir tarzda gözlerimizin önüne getirmek olduğu ölçüde tinsel olan bu insan biçimciliğe bulaşmak zorundadır. Çünkü tin duysal olarak doyurucu bir biçimde ancak insan bedeninde görünebilir. Sanatı ve dini hakikatin ifşası olarak kabul eden Hegel'e göre yabancılaşma, idenin somutlaşması ya da düşüş ve hakikate dönüş süreci sanatta somuttan soyuta doğru mimari, heykel, resim, müzik ve şiir şeklindedir. Hegel, sözü edilen sanatların dinde belirli zamanlarda önemli işlevler gördüğünü ve mimariden şiire doğru çıkıldıkça ilgili sanatların maddeye bulaşmışlığının daha azaldığını, dolayısıyla da soyut uluhiyet tasavvuruna sahip dinlerin daha çok soyut sanatları kullanmayı tercih ettiklerini belirtir. Hegel'e katılarak duygularımızın hatta en yüksek dini duygularımızın içine bile bir miktar estetik karıştığında onların belli bir genişlik ve rahatlık kazanabileceğini söyleyebiliriz. Fakat dışlaştırmanın zorunluluğu adına Grek tanrıların heykellerini güzel ve mükemmel resmedilmiş kabul etsek bile bugün onların önünde diz çökmemizin imkanı yoktur. Bazı ritüellerde somut unsurların ya da resmin kullanılmasının gerisinde bilge kişilerin cahilleri kötü yaşamdan kurtarıp onları tanrıya tapmaya daha kolay yönlendirebileceklerine inanmaları ve insanların zamanla sembolün ardındaki anlamı unutup somut yapılara tanrının kendisiymiş gibi yaklaşmaları vardır. Her ne kadar Hegel Müslümanları, Türkleri ve Yahudileri dinde ve sanatta dışlaştırmaya önem vermedikleri için eleştirse de vatandaşı Kant, Tevrat'taki kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın emrini hayatının bir düsturu haline getirmekte ve Yahudi yasasında bundan daha yüce bir pasaj yoktur diyerek uluhiyetle ilgili dışlaştırmaları reddetmektedir. O, ahlak metafiziğinin temellendirilmesinde ise dil ve sanat arasında kurulan ilişkinin salt, dışlaştırma ve somutlaştırma boyutunda kalınmasının doğuracağı sıkıntıları görerek İsa'nın aracılığını bile kenara bırakmaktadır. Hegel'in gerek İslam sanatında ve gerekse dininde dışlaştırmanın bulunmamasının bir eksiklik olduğu eleştirisine gelince, gerçekten de İslam'ın uluhiyetin ve uluhiyet kavramıyla doğrudan ilgisi olan her şeyin tasvir ve temsiline şiddetle karşı çıktığı doğrudur. Zira İslam, insanların kafa ve gönüllerine tevhid fikrini yerleştirmeye son derece önem verdiğinden, ilahi olanın plastik düzeyde temsil ve tasvirine asla izin vermemiştir. Fakat bu Müslüman sanatçıların daha çok soyutlamayı benimsemelerine, dinde ve ritüellerde dışlaştırmayı reddetmelerine rağmen, sanatta dışlaştırmayı kullanmadıkları anlamına asla gelmez. T. Koç'un da belirttiği üzere buradaki dışlaştırma, diğerlerinden farklı olarak özü itibariyle mananın surete bürünmesi şeklinde gerçekleşen bir yapı arz eder. T. Koç, sanatta dışlaştırmanın Müslüman sanatçılar için de reddedilemezliğini, hakikat tecrübesi mütemadiyen sürecek ve bunun dışlaştırması olan sanatta insan var oldukça var olmaya devam edecektir şeklinde ifade eder. İslam sanatı bir genelleme olsa da nesnelerden ziyade fikirleri temsil etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda İslam sanatının özünü kalıcılığa ve sürekliliğe yaslanma arzusunun oluşturduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla da Müslüman sanatçıların çoğunun görünüş ve gerçeklik karşısında gerçeklikten, daha genel anlamda hakikatten yana tavır alması ve görünüşün gerisindekini araması normaldir. İslam estetiği, sanatı zamansız kılmak için sürekli olarak nesnenin ruhani, gaybi niteliklerini sunma gayreti içinde olmuş, bu yüzden de tabiatı olduğu gibi taklit etmeye çalışmamıştır. Kısacası, İslam'ın kaynaklık ya da temel teşkil ettiği kültürlerde sanatta dışlaştırmaya fazla ilgi gösterilmemiştir. Mesele ritüel ve dini konulara gelince, dışlaştırma ya da resim gibi somutlaştırmalardan kaçınılmış ve somutlaştırma açıkça yasaklanmıştır. Burada yasaklanmanın nedeni, sadece resimlerin resmedilen varlığın yerine geçerek putperest bir inancın nesnesi haline dönüşme korkusu değil, taklit edilemez, tasvire gelmez olana duyulan saygıdır. Başka alanlarda resim ya da tasvire karşı bir dereceye kadar müsamaha gösterilse de, canlı varlıkların temsiline karşı her zaman bir isteksizlik olmuştur. Özetle İslam'da ibadetlerle ilişkili hiçbir alan ya da durumda resim kullanılmamış, özellikle de Allah'a münhasır olması gereken ibadeti maddileştirmeye yönelik tapınma yolları putperestlik addedilerek şiddetle men edilmiştir. Kutsalla dövüşme, sanatta ve dinde yeni ritler. Günümüzde birçok estetik ve sanat teorisine göre gerçek sanatçı toplumun inandığı ya da kabul ettiği tanrı, tanrılarla ve kutsal kutsallarla dövüşen kişidir. Her olma sürecinin bir polemiği içerdiği düşüncesinden hareket edilerek burada susamadığımız halde içmek zorunda kaldığımız dünya ve özellikle de değerler dünyasına karşı alınan tavırların sanatı inkişaf ettireceği savunulmaktadır. Kutsalla savaşımın sanatçıyı gerçek anlamda sanatçı yaptığına inananlardan biri olan Sartre, sanatçıdan beklenenin dünyanın garipliğini, donukluğunu yapıtlarında yansıtmak değil, aksine acılarıyla dünyayı sindirilebilecek hale getirmek olduğunu düşünür. Sanat ve estetiğin otantikliğinin ya da gelişiminin dine ve kutsala karşı girişilen mücadeleyle ölçülebileceğini düşünen Wilde'a göre, günahsız bir dünya duraklar ve günahsız bir dünyada sanatta yeniliklere yer yoktur. Bu yüzden günah toplumların hayat deneyimlerini zenginleştiren ve onların estetik doğasının ayrılmaz bir unsurudur. Wilde, sanata ne kadar ilgi gösterirsek doğaya olan ilgimizin de o kadar azalacağına, çünkü sanatın bize her daim doğanın düzenden mahrum olduğunu ifşa ettiğine inanır. Ona göre sanatlar doğayla ve kutsalla savaşım ya da mücadeleyle gelişirler, hatta doğarlar. Wilde, düzenli başka bir ifadeyle önceden bizim için düzenlenmiş doğa kabulüne karşı çıkarak, doğanın düzensizliğinin bize mimarlık ve benzeri sanatları icat etmemizi sağladığını belirtir. Din ile sanat estetik ya da ahlak ile sanat estetik arasında yakın bir ilişkinin olduğunu savunanların sayısı bugün hem felsefe hem de sanat alanında gittikçe azalmaktadır. Bunun sebebi büyük oranda sanatın kutsalla mücadeleyle neşvi neva bulduğu, bulacağı iddiasından ziyade diğer insani alanlarda da olduğu gibi değerler alanına da baskısı altında tutan sekülerleşme olgusudur. Sekülerleşme, aydınlanma ve modernitenin etkisiyle dinin toplumsal ya da kamusal alandan çekilmesi ve dinin toplum üzerindeki otoritesinin azaltılması demektir. Berger'in ifadesiyle ister yapısal sekülerleşme olsun, isterse öznel sekülerleşme olsun, sekülerleşmenin temel hedefi kutsaldan arındırma ya da ayrıştırmadır. Dini olanı ve kutsalı hem toplum hem de bireyin hayatından tasfiye etme çabaları kendisini ahlak ve sanat alanında da fazlasıyla hissettirmiştir. Fakat bununla birlikte Goffman'ın da belirttiği üzere seküler olarak tanımlanan günümüz dünyası aslında tamamıyla kutsaldan arındırılmış seküler bir dünya değil, kutsallığın yeniden kişiler arası ilişkilerde farklı kalıplara girdiği bir dünya olmuştur. Zira günlük hayatta ilk bakışta dini olmadığını düşündüğümüz pek çok aktivitenin derinlemesine tahlili yapıldığında dini özellikler taşıdığını görürüz. Görünüşte dini olmayan, kendilerinde kutsalın yeni ve orijinal tezahürlerini açıkça gösterebileceğimiz pek çok fenomen vardı. Modern sanat ürünü bazı önemli filmlerdeki bilincine varılmamış dini yapılar ve değerler, gençlik kültüründe görülen bazı fenomenlerin görünümleri, bunlara örnek olarak verilebilirler. Kısacası, sekülerleşmeyle büyüsünden arındırdığımızı düşündüğümüz şeyler farklı kalıplara bürünerek yeniden karşımıza çıkmaktadırlar. Çünkü insan doğası ya da normal bir insan sadece bilinçli ve akli faaliyetlerde bulunmaz. Düş görür, sevdalanır, müzik dinler, tiyatroya gider, film seyreder, kitap okur. Yani o, modernitenin artık geride bıraktığına inandığı birçok mışlarını din ve dine dayalı değerlerde dahil yeniden dönüştürerek bir şekilde ifşa eder. Sonuç. Estetik terimi Grekçe duyum, duyular yoluyla algılama ve hissetme anlamına gelen aisthesis kelimesinden türetilmesine rağmen bu kavram bir yönüyle insani özgürlükler alanıyla da alakalıdır. Baumgarten ve Kant'ın etkisiyle ayrı bir felsefi disiplin haline gelen estetiğin ana konularının başında güzel gelir. Güzelin dışında çirkin, yüce, deha, sanat ve benzeri birçok şey estetiğin konusu olabilmektedir. Ama genel olarak estetik, güzeli sorgulayan bir şeyin niçin güzel olduğunu araştıran, bu bağlamda güzelin öğelerini tahlil eden, onun için iç ve dış yasalarını belirlemeye çalışan değerler felsefesinin bir alanı şeklinde tanımlanmaktadır. Felsefi estetik, ontik unsurları bakımından süje, obje, estetik obje, algı ya da duyum ve estetik yargıyı içeren bir bütündür. Obje hem epistemolojinin hem de estetiğin ontik yapısı açısından zorunlu bir unsurdur. Estetik deneyim bir dünyayı gerektirir ve bizi güzelle ilgili estetik bir yargıda bulunmaya sevk eder. Fakat burada sadece objenin varlığı yeterli değildir. Objenin, estetiğin ve bilginin konusu olabilmesi için bir şekilde algılanması ya da objenin kendisini ifşa etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda estetik tavrın objesi yalnız bir estetik obje değil, ondan daha önce bir bilgi objesidir. Fakat estetik objede bilgi objesine bir anlam tasavvuru da ilave edilir ya da katılır. Bunun için estetik dünya, fizik dünyadan ontolojik bakımdan farklıdır. Yani güzellik gerçekliği aşar ve irreal bir dünya meydana getirir. Fakat estetiğin inşa ettiği bu anlam dünyasının reel bir dünyaya dayandığının da unutulmaması gerekir. Süje, estetik yargıda bulunurken reel objeyi objektivasyona tabi tutar. Bir bakıma onu paranteze alır ve sübjektiflik perspektifinden estetik objeyi meydana getirir. Kısacası estetik tavırda her ifade insan tarafından yorumlanmış insani bir yargıdır. Dolayısıyla da güzel üzerine ortaya konulan yargılar ya da en genel anlamıyla estetik yargılar, öznellik ve nesnelliğin birleştiği yargılardır. Söz konusu yargılar, öznelliğin evrensele kadar uzanma amacının bir nesnel ya da kavramsal temel üzerinde gerçekleşme gayretini içerirler. Şayet estetik yargılar, salt sübjektif yargılar olsaydı, elbette hiçbirimiz asla duygularımızı, zevklerimizi, güzel hakkındaki düşüncelerimizi bir başkasına aktarmayı denemezdik. Bu bağlamda, yani kendi öznelliğine kapalı bir bilincin olmadığını düşündüğümüzde, estetik yargıların her zaman bilincin kendi dışında bir varlığa göndermede bulunduğu yargılar olduğunu söyleyebiliriz. Estetiğin bir yönüyle duyumlanabilire, bir yönüyle de insani özgürlükler alanına dayanması, onun çoğu zaman metafizikle ve dinle ilişkilendirilmesine sebep olmuştur. Bunun en önemli sebebi din ve estetiğin insan süjesinde birleşmesi ya da bir bütünlük arz etmesidir. Çünkü bilen, güzel veya çirkin bulan, inanan ya da inanmayan, iyi ya da kötüye karar veren neticede insandır ve bunların hepsi insan içindir. Din ve estetik varlıklarını insanda bulurlar. Estetik gibi değerler felsefesinin konusu olan dinin, özellikle de teistik dinlerin üç temel umdesinin olduğu görülür. Bunlar uluhiyet anlayışı ya da tanrı inancı, ahlak ve ritüellerdir, ibadetlerdir. Herhangi bir din hak olma özelliğini, tanrının hak ve gerçek olma özelliğinden kazanır. Bir dini diğerlerinden ayıran temel unsur da o dinin uluhiyet anlayışıdır. Bu bağlamda Tanrı'nın varlığı, onun nasıl bir varlık olduğu ve Tanrı ile diğer varlıklar arasındaki ilişkinin nasıllığı gerek felsefesinin, gerekse felsefenin, gerek dinin en önemli konusudur. Teistik dinler, Tanrı'nın sadece kadri mutlak, alim ve mutlak anlamda iyi olgunu değil, aynı zamanda güzel ve dolayısıyla da onun yarattığı alemin de güzel olduğunu kabul ederler. Müslümanlara göre Allah cemildir ve Allah yarattığı her şeyi güzel kılmıştır. Teistik dinlerin Tanrı'nın varlığına ve güzelliğine yaptığı vurgular, felsefede, özellikle de din felsefesi alanında Tanrı'nın varlığına inanmanın makul olup olmadığını göstermek üzere Tanrı'nın varlığına dair delillerin geliştirilmesine neden olmuştur. Birçok filozof ve teolog Tanrı'nın varlığıyla ilişkili olarak sayısız deliller ortaya koymuş, birçok filozof da söz konusu delilleri eleştirmiş ya da onların eksik yönlerini tamamlamaya çalışmışlardır. Fakat diğer delillere nazaran estetik delillerin ya çok az üzerinde durulduğu ya da fark edilmediği, başka bir ifadeyle ihmal edilmiş oldukları görülmektedir. Ontoestetik delilin ilk örneklerine Augustinus ve Amsel'in eserlerinde rastlarız. Augustinus, güzellik ve mutluluk kavramından hareketle Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışır. Ona göre zihnimizde bulunan güzellik kavramı, dış dünyadaki eksik varlıklar tarafından zihnimize konulamayacağından, ancak mutlak güzel olan Tanrı tarafından yerleştirilmiştir. Anselm ise, klasik ontolojik delilin daha iyi anlaşılabilmesi için, Proslogium'da estetik temelli bir ontolojik delil örneği olan ressam ve onun eseri arasındaki analojiye başvurur. Ontolojik delili sistemleştiren Descartes'te, ontolojik delilin daha psikolojik ve estetik nitelikli bir başka versiyonunda, Anselm gibi Tanrı'yı bir sanatçıya benzeterek, onun zihnimize güzellik mührünü bastığını, bu büyük ışığın ölçülmez güzelliğine boyun eğmemiz gerektiğini iddia eder. Son dönem din felsefesinde ontoestetik delil üzerinde duranlar, ontoestetik delile pek itibar etmemekle birlikte Swinburne ve Tennant'tır. Her ikisi de ontoestetik delilin Tanrı'nın varlığına inanmamız için diğer delillere, özellikle de tüme varımsal delillere yardımcı olduğu kanaatindedirler ve Tanrı'ya inanmanın yeterince makul bir yaklaşım olduğuna ontoestetik delilin de destek verdiğini düşünürler.